Ayrım 3, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 37. Başlarken, Osmanlı İmparatorluğu'nun hızlı bir şekilde çöküş sürecine girdiği 1800'lü yıllardan itibaren bugün ülkemizde olduğu gibi borsa şaha kalkıyor. Avrupa ve ABD basını borsayı yere göğe sığdıramıyor ve dünyanın en sağlam borsası olarak ilan ediliyordu. Borsa Ermeni, Rum ve Yahudilerden meydana gelen, asıl işleri tefecilik olan bankerler tarafından yönetiliyor, yönlendiriliyordu. O günlerde bankalar tamamen yabancıların elindeydi. Bugün de öyle değil mi? O günlerin borsasında Türk gibi görünen şirketlerin hemen hemen tamamına yakını Ermeni, Rum ve Yahudilerin kontrolüne geçiyor, bankalar ise Yunan, İsrail, İngiliz ve ABD şirketleri tarafından pay ediliyordu. Osmanlı'nın çöküş döneminde faaliyette bulunan bankaların başında Francis Foster ve Emil Devon'un yönetimindeki Osmanlı Bankası, Skridi Sinkros, Koronio Baltazzi, Zarifi, J. Elkin, Blosto gibi banker ve faizden geçinen isimlerin yer aldığı Banque de Constantinople ile Société Générale, Société de Change et de Valeur, Société Commerciale Ottoman, Avusturya Osmanlı Bankası, Türk-Mısır Bankası geliyordu. Para piyasası ise Yahudi Abraham Salomon Kamundo başta olmak üzere Camera, Stefanovic, Christaki, Tubuni, Rum Yorgoye Zarifi ya da namı diğer George Zarifi, Monolaki Baltacıoğlu ya da bilinen adıyla Baltacı yani Baltazzi, Glavani, Karapanos, Baliano gibi isimlerle Ermeni Kuyumciyan, Köseoğlu Agop ve Mavro Cordate, Stefano Ralli, Kuto, Lebot, J. Aleon, Caro Lorendo kardeşler ve Hansen tarafından yönetiliyor ve yönlendiriliyordu. Para ve ekonominin dizginlerinin Ermeni, Rum ve Musevilerin elinde olması bu kesimin refah içinde yaşamasını sağlarken Türk ve Müslüman kesimler ise yokluk ve yoksulluklar içerisinde kıvranıyorlardı. Alınan borç paralar bugün olduğu gibi lüks tüketim mallarının ithalatlarına, sarayların yapımına, şatafata gidiyordu. Daha önce yapılan sarayların içleri, dışları, bahçeleri yenileniyor, tefriş ediliyordu. Boğazların kıyıları ve dört bir yanı muhteşem görünümlü yalılarla dolduruluyordu. Bütün bu lüks tüketimin hesapsız, hudutsuz harcamaların sonucunda Osmanlı bugün yapıldığı gibi Avrupa piyasalarına tahvil satarak borçlanmaya başlıyordu. Londra, Paris, Viyana ve Frankfurt borsaları bayram ediyordu. Kendi ülkelerinde %3-4 olan düşük faiz gelirlerini terk edip Osmanlı'dan %10-12 oranındaki faiz getirilerine sahip olmak için rotalarını İstanbul borsasına çeviriyorlardı. Avrupa'nın bütün başkentlerinde İstanbul borsası yere göğe sığdırılamıyor, en sağlam borsa olarak gösteriliyordu. Bugün de Avrupa ve Amerika'da faiz oranları %3 ile 4 arasında kalırken, Türkiye'de bu oran %20'lere bile ulaşıyor ve çok geçmeden bu rakamı bile geride bırakıyordu. Böylece Osmanlı'yı yıkıma götüren hatalar ve ihanetler bugün daha da katmerleştirilerek sergileniyordu. Osmanlı bürokrasisi günlük yaşamında adeta Avrupalılaşıyordu. Avrupalı gibi giyinmek, Avrupalı gibi konuşmak, Avrupalı gibi yaşamak abartılarak bir moda, bir hastalık haline geliyordu. George ve Arthur Baker gibi isimlerin başını çektiği tacirler, hanedanın yaşadığı saray başta olmak üzere Osmanlı seçkinlerinin isteği olan ayakkabı ve benzeri çeşitli giyim eşyalarını Avrupa'dan ithal ediyor, yüksek fiyatlarla müşterilerinin hizmetine sunuyorlardı. Dönemin arabası olan çeşit çeşit rengarenk faytonlardan alma, konak, yalı sahibi olma sevdaları başlıyor, lüks gece hayatlarının salgın haline gelmesinin ardından devlet dairelerinde rüşvetsiz iş yapılmıyordu. Osmanlı'nın son günlerinde Avrupa devletlerine dayanılarak makam ve mevki kapma dönemi başlıyordu. Öyle ki parayı veren yandaş sadrazam ve yandaş paşalara sahip oluyordu. Reşit Paşa ile birlikte dışa açılma ve dış borç alma dönemlerinin ardından İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, sadrazam ve devlet adamları saraylarda boy göstermeye başlıyordu. Bugün de öyle değil mi? İngiliz vatandaşı ekonomi bakanı, Alman vatandaşı danışman, Amerikan vatandaşı başbakanlar ve diğerleri. Kimi sakal bırakıp Müslüman görünümünü alıyor, kimileri kipalarının üzerine sarıklarını sararken bazıları da haçlarını koyunlarında gizliyorlardı. Kimileri şirketlerindeki Yahudi, Ermeni ve Rum izlerini din maskeleriyle örtüyor, saf Müslümanları soymak için yine onların inançlarını kullanıyorlardı. Sarayların yapımında çalışıp da ücret alamayan işçiler 1859 yılında Dolmabahçe Sarayı etrafında protesto gösterilerinde bulunuyorlardı. Yine Osmanlı'dan alacaklı olan Rum, Ermeni ve Yahudi tacirler bir vapur kiralıyor, Fransa, İngiltere ve Rusya elçiliklerinin kapılarının önlerine gidiyor, gösteriler düzenliyor, dilekçeler veriyor, Osmanlı'yı şikayet ediyorlardı. 1875 yılında borç ödemelerinde aksamalar olunca Avrupalı tüccarlar "Osmanlı bizi dolandırdı" diye feryatları basıyorlardı. Tayyip'in abisi ve Nakşibendi kökenli Maliye eski bakanı Kemal Unakıtan sattıkları topraklarımız, madenlerimiz ve tüm değerlerimiz için şöyle konuşuyordu. "Alıp da götürecekler mi?" Oysa borçlarını ödemek istemeyip de bu durumdan kaçabileni, topraklarını ve madenlerini satıp da geri alabileni, yabancı ülkelerden borç alıp da istiklallerini kaybetmeyenleri tarih daha kaydetmedi. Osmanlı da borçlarını ödeyemeyeceğini ilan ederek kendini kurtaracağını sanıyordu. Oysa alacağına şahin, vereceğine kuzgun olan Avrupa'yı Osmanlı çok büyük bedeller ödeyerek tanıyacaktı. 22 Ekim 1879 tarihli Rüsum-u Sitte anlaşması ile tütün tekeli Ermeni, Rum ve Yahudilerden oluşan İstanbul borsasını yöneten Galata bankerlerine terk ediliyordu. Galata bankerleri döneminde hiçbir Türk borsada kazanamamıştı. Şimdi ise bunlardan izinsiz bir tabaka tütün bile bulamayacaklardı. Zira tütün kaçakçılığını önlemek bahanesiyle silahlı jandarma gücü bile oluşturuluyordu. 13 Eylül 1881 yılında Düyun-u Umumiye İdaresi kuruluyordu. Bu olayın dünya tarihinde eşi ve benzeri yoktu. Alacaklı şirketler Osmanlı'nın başkentinde ortak bir şirket kurarak vergi ve gümrük gelirlerini tahsil edeceklerdi. Koskoca Osmanlı ise yabancı şirketlerin hizmetkarı pozisyonuna düşecekti. Savaşlar ve ekonomik zorluklar nedeniyle içine düşülen zor durumlarda yabancı bankerler, bankalar, özellikle Yunan bankaları ihanet içine giriyorlardı. Bu durum Haydar Yazgan tarafından kaleme alınan Galata Bankerleri adlı kitapta şöyle anlatılıyordu. Ayrıca yine savaş sonrasında yabancı bankalar ve özellikle Yunanistan yanlısı olanları İstanbullu Rumların İstanbul'un tapusunu ele geçirmeleri için Yunan drahmisinin Osmanlı lirası karşısında devamlı değer kazanmasını sağlayan bir hareket içine girmişlerdi. Her biri imparatorluğun iktisadi kalkınmasına da katkı bulunacakları şeklindeki tek vaatleriyle büyük kentlerde şube açma izni elde etmiş bankalardı. Öyle ya, onlara göre tek düşünceleri imparatorluğun kalkınmasına destek vermekti. Oysa gerçekte Fuat Paşa'nın dediği gibi o günlerde memleketin bankalar eliyle batırılmaya çalışılmasında ve parçalanmasında çok aktif bir rol oynuyorlardı. Bugün de bankalarımız başta Yunanlılara olmak üzere birer birer satılmıyor mu? Finansbank Yunan NBG'ye satılırken Tekfenbank yine Yunan EFG'ye devrediliyor, Denizbank'ı Dexia alıyordu. Citibank TMSF eliyle Yunan Nova Bank'ın oluyordu. C Bank İsrailli Bank Hapoalim'e, Garanti Bankası GE Finans'a, TEB'in %50'si Fransız BNF'e, Demirbank devlet tarafından el konularak HSBC'ye satılıyordu. Şekerbank'ın sahipliği Kazakistanlı Bank Turan'a geçiyor, Adabank ise kuvvetli bir finans grubuna satılıyor, Dışbank ise Fortis'e devrediliyor, Oyakbank ING'ye aktarılıyordu. Yapı ve Kredi Bankası'nın %52.1'i İtalyanların, Tekstil Bank'ın %10.6'sı, Turkish Bank'ın %5.8'i Yunanlıların, Akbank'ın %49'u ABD'lilerin, Halk Bankası'nın %23'ü ABD ve Fransızların, İş Bankası'nın %21.2'si Amerikalı ve Fransızların eline geçiyordu. Bugün toplam borçlarımız 530 milyar dolara dayanıyor. Borçlarımızın artmasına rağmen tatlı vaatler ve yalanlar, aptalların mutlu olmasını, hainlerin ellerini ovuşturmasını sağlasa da, kötü bir sona uğramamak için tez zamanda toparlanmak gerekecekti. Bir zamanlar üç kıtada at koşturan Osmanlı 1854 yılında yaptığı dış borçlanmanın ardından daha 50 sene geçmeden İngilizlere Kıbrıs'ı ve Mısır'ı veriyor, Bulgaristan'ın, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlığını ilan ederek ayrılmasını kabul etmek zorunda kalıyordu. Bosna Hersek ve Yeni Pazar Sancağı Avusturyalılara bırakılırken Kars, Ardahan, Batum ve Besarabya Ruslara kalıyordu. Kotor'a İran yerleşirken Teselya'yı Yunanistan, Tunus'u Fransa topraklarına katıyordu. Sudan ve Kuveyt ise doymayan İngiliz'in iştahına sunuluyordu. Bugün yine aynı ülkelere satılan topraklarımız ve zenginlerimiz karşısında ''Ne yani, alıp götürecekler mi?'' şeklinde konuşanlara bir günde kaybettiğimiz Osmanlı toprakları cevap ve ibret olması için yeterli olması gerekiyordu. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hiç aklımızdan çıkarmayalım. Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşam yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler önce haysiyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar. Nereden nereye? Rus yayılmacılığından Avrupa'yı kurtarmak amacıyla Osmanlı'nın Ruslarla yaptığı Kırım Savaşı sonucunda Rusya hakimiyet sağlayınca 1829 yılında Edirne'de Osmanlı'ya hamilik yapmayı da içeren Edirne Anlaşması imzalanıyordu. Rusya korumacılığı karşılığında Osmanlı'ya 6 milyar altın tazminat fatura ediyordu. Rusya yapacağı engellemelerle bu borcun ödenmesini imkansız hale getirmek istiyor, böylece Eflak ve Boğdan'a el koyma hayalleri kuruyordu. Çok geçmeden Rusların hevesleri kursağında kalıyor, halkın gerçekleştirdiği kampanya ile borcun 3 milyon altınlık kısmı ödeniyordu. O günlerde İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi olan Davut Urquhart, İngiliz tefecilerinden elde ettiği 3,5 milyon altın ile padişaha geliyordu. Padişah'tan ret cevabını almasının ardından dönemin bakanı Akif Efendi'nin yanına varıyordu. Ondan aldığı cevap Cengiz Özakıncı'nın Türkiye'nin Siyasi İntiharı, Yeni Osmanlı Tuzağı adlı kitabında şöyle yer alıyordu. Eğer sıkıntı içinde olan bir dostunuz varsa ona borç al mı dersiniz, yoksa gayret ve fedakarlık yaparak söz konusu zorluktan kurtulmasını mı önerirsiniz? Ben Müslüman bir devletin bakanı olarak sunduğunuz borcu kabul edemem. Bunu kabul etmem için benim Müslüman olmamam gerekirdi. Zira bizim dinimiz gelecek nesillere borç yoluyla ağır yük bırakmayı yasaklar. Ayrıca ben bunu kabul edersem benden sonra gelecekler beni lanetler. Bu onurlu davranışın ardından uzun süre borç almayan Osmanlı, 1838 yılında Avrupa'ya açılıyor, ilk dış borcunu 1854 yılında alıyor, bunun ardından Osmanlı'da borcu borçla ödeme devri başlıyordu. 1872-1875 yıllarına geldiğimizde borçlar ödenemeyecek bir hale geliyor. Alacaklı ülkeler 1879 yılında tütün gelirlerine hacizden bile ağır yaptırım uyguluyorlardı. 1881 yılında Düyun-u Umumiye kabus gibi çökerken 1887'de gümrük gelirlerine de Avrupalılar el koyuyorlar. Böylece Osmanlı'nın çöküş dönemine hız kazandırıyorlardı. Osmanlı'nın yıkılışının ardından Atatürk tarafından kurulan genç cumhuriyetimiz Osmanlı'nın borcunu da ödüyor, dünyanın en kuvvetli ülkeleri arasında yer alıyordu. Atatürk'ün ölümünün ardından ülkenin başına çöreklenen mandacı zihniyet, memleketimizi borç batağına gömüyor, istikbalimizi ABD'ye teslim ediyordu. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini Yeni Çağ gazetesinde Arslan Bulut, Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi'nin dilinden şöyle özetliyordu: "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü devletlerini dize getiren bir büyük devlet olarak tanıdık. Türk milletinin emperyalistlere karşı verdiği mücadeleden ilham da aldık. Fakat Atatürk öldükten sonra Türkiye küçük bir Balkan devleti derecesine düştü." Yahudi dükkanındaki besmele. Osmanlı'nın son dönemlerinde moda olan Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca devlet adamlarına günümüzde İsrailci ve Amerikancılar da ekleniyordu. Şirketler ise Türk ve Müslüman maskesi takıyor, gerçek kimliklerini ve dinlerini gizliyorlardı. Yahudi, Ermeni ve Rum tacirler ve şirketleri kendilerine Türk ve Müslüman süsü veriyor, saf insanlarımızı iliklerine kadar sömürüyorlardı. Özellikle İstanbul'daki Yahudi tacirler sakal bırakıyor, iş yerlerinin en görünen yerine besmele levhası asıyorlardı. Anadolu'dan ve başka semtlerden mal almaya gelen saf insanlarımız bir besmele yazısına, bir de sakallı tacire bakınca onu Müslüman zannedip sonsuz bir güven içinde pazarlık bile etmeden alışverişlerini yapıyorlardı. Günümüze kadar gelen ve Türk olarak bildiğimiz şirketlerdeki ünlü isimler aynı Yahudi dükkanındaki besmele gibiydi. İngiltere, Fransa, Amerika, İsrail, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkeler kendi çıkarları için ülkemizde kurdukları şirketler, finans kurumları ve bankalarda küçük hisse verip kontrollerini aldıkları bizden görünen insanları vitrine çıkararak yaptıkları ticari ve diğer faaliyetlerle kaynaklarımızı kendilerine aktarıyorlar, sömürülerine ara vermeden devam ediyorlardı. Yine bu gibi şirketlerde yönetici, ortak konumunda görev üstlenen insanlar ellerine tesbih alıp sakal bile bırakıyor, hacı mümin pozları takınıyor, kardeşim gibi sözlerde şirinlik maskelerine bürünüyorlar ya da ellerine 33'lük tesbih ve çenelerinde sakallar Müslüman taklitçiliğine giriyorlardı. Gün geliyor maskelere de ihtiyaçları kalmıyor. Otel odalarında yaptıkları pazarlıklarla Yahudi, Ermeni ve Rumlara hizmet ederek ülkemizi ve değerlerimizi, en kritik kurumlarımızı, limanlarımızı ve tüm zenginliklerimizi pazarlıyorlar, babalar gibi satıyorlardı. Kırımlılar geliyor. Gittikleri ve yerleştikleri her yerde baskı ile karşılaşan Yahudiler, Türkiye'den başka bir Kırım'da bir de Gürcistan'da rahat yaşam sürüyorlardı. Bu nedenle başta Polonya ve Almanya olmak üzere Yahudilerin toplanma alanlarından başlıcaları bu yerleşim yerleriydi. Musevi kökenli bu insanlar yine bu ülkelerden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Rize, Kayseri, İstanbul, İzmir gibi vilayetlere göçüyorlardı. Göç edip yerleştikleri bu gibi yerlerde Kırım ve Gürcistan'da öğrendikleri fırıncılık, pastacılık, bisküvicilik, iplikçilik ve denizcilik gibi mesleklerini sürdürüyorlardı. Bu Kırımlıların en ünlüleri Malki ailesi, Unakıtan ailesi, Ülkerler şeklinde sıralanıyordu. Tarih 5 Temmuz 1952, yer yine Edirne ve yine Kırım'dan göçüp birinci istasyon olan Edirne'ye yerleşen Yasef ve Matilda'nın bu evliliklerinden bir erkek çocukları dünyaya geliyordu. Büyük bir sevinç içinde çocuğun adını koydular: Nesim. Malki ailesi İstanbul'a göçüyor. Baba Yasef İstanbul'da iplik alım ve satım işine giriyordu. Bir anda Sultanahmet piyasasında iplikçilikte bir numaraya yükseliyorlardı. Bu başarıda ortağı Hayim Erkohen'in de büyük bir payı vardı. Erkohen de ailesiyle birlikte birçok Yahudi soydaşları gibi Edirne'den İstanbul'a göçmüştü. 1974 yılına geldiğimizde Nesim Musevi cemaatine mensup Mary ve ailesinin Suadiye'deki yazlığına gidiyordu. Burada Mary ile tanışıyor ve 2 sene sonra da Mary ve Nesim evleniyorlardı. O günlerde diş hekimliği yapan Nesim bu sahada fazla para olmadığını görünce paranın kaynağına, baba mesleğine yani iplikçiliğe başlıyordu. Gerek Malki ve gerekse Erkohen aileleri İstanbul'da yürütülen iplik ticaretinin en büyük bölümünü ellerinde tutuyorlardı. 1985 yılına geldiğimizde baba Yasef hayatını kaybediyor, yerine oğlu Nesim devam ediyordu. 1995'te ise diğer ortak Hayim Erkohen ölüyor, o da yerini oğlu Erol'a bırakıyordu. Böylece Nesim ve Erol iplikçilik sahasında birlikte ticari faaliyetlerine devam ediyorlardı. Tunca Tekstil, Yasef Malki ve Hayim Erkohen tarafından 1973 yılında İstanbul'da kurulmuştu. Tunca Tekstil tek başına ülkemizin en büyük iki iplik üreticisi Cavit Çağlar ve Ali Osman Sönmez'in ipliklerini pazarlıyorlardı. Malki, Çağlar ve Sönmez'e ait ipliklerin tek pazarlamacısı gibi görünüp başka ipliklerin piyasaya girmesine izin vermiyormuş gibi görünse de başta Kore olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gizlice kalitesiz ucuz iplik ithal ediyordu. Böylece iplik fiyatlarında istediği gibi oynuyor, Çağlar ve Sönmez'e de soluk aldırmıyordu. Malki 1993 yılında Kıbrıs'ta iki banka sahibi oldu. Tunca Bank Lefkoşa'da 105 bin ve Fakto Bank Offshore ise 800 bin lira sermaye ile faaliyete başlıyordu. Bu iki bankaya rağmen Malki'nin en büyük isteği Türkiye'de de banka sahibi olmaktı. Malki öyle büyük bir sermayeyi yönetiyordu ki büyük bankalar bile kapısında kuyruk oluşturuyordu. Malki'nin tefecilik yaptığını en iyi bilen isimlerden biri de Muammer Kömürcü'ydü. Kömürcü 9 yıl boyunca Tunca Tekstil'i tek başına yönetmişti. Malki onu 1985 yılında Zorlu Holding'den transfer etmişti. Kömürcü 22 Ekim 1998 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi'nde Malki'nin tefeciliği ile ilgili şu ifadeyi veriyordu. Nesim Malki ve Hayim Erkohen tefecilik yaparlardı. Bazı şahıslara para verip karşılığında çek senet alırlardı. Aldıkları bu çek ve senetlere borçlunun söz verdiği tarihte ödenmesi kaydıyla faizini de eklerlerdi. Borçludan almış oldukları çek ve senetlerin tutarhanesi boş olurdu. Diğer yerler doldurulur ve karşılıklı olarak imza altına alınırdı. Malki bunların yanı sıra çek kırdırma işi de yapardı. Çeki kırdırdığı zaman yine ödeme tarihini göz önüne alarak faizini düşerdi. Faizle para verme ve çek kırma olaylarının yanı sıra bankalara da sözleşmeli faizle para verme olayı vardı. Yani mevduata sıkışan bankalara yüklü miktarda paralar yatırırdı ve bu paraları mevduat şeklinde gösterirdi. Ancak gerçekte bankanın genel müdürü veya ilgili müdürleriyle yapmış olduğu anlaşma gereği bu bankalara bu anlaşma içerisinde yüklü miktarda paralar yatırdı. Ve hem yatırırken anlaşılan miktarda para banka tarafından verilir hem de yine anlaşma gereği belirlenen oranda faizler ödenirdi. Bunun yanında da yine anlaşma gereği bu bankalardan düşük faizle yüklü miktarda uzun vadeli krediler alırdı. Bankalara bu paraları yatırdığı zaman teminat olarak bankalarda bulunan müşteri çeklerini alırdı. Bankanın almış olduğu paranın ödemesi yapılınca bu çekler bankaya iade edilirdi. Yani teminat olarak banka çeki almazdı. Çünkü bankanın herhangi bir mali problem yaşaması halinde yine banka aracılığıyla alınan müşteri çeklerini tahsil etme amacını taşıyordu. Tabii ki bunun yanında en büyük kazanç yine bankadan alınan krediydi ve bu kredileri de tefe parası olarak yani faizle borç verme parası olarak kullanırdı. Ancak bunları biz çalışanlardan gizli yaptıkları için bu konuda bize bilgi vermezlerdi. Bankalara yatırmış olduğu paraların miktarını tam olarak bilmiyorum. Ancak tahminime göre bankaya yatırdığı para 300 milyon dolardan aşağı değildi. Malki 1990 yılında Tütün Bank'a büyük miktarlarda para vererek ve yukarıda anlatılan yöntemlerle bankanın %25'ini ele geçiriyordu. Kömürcü Malki'nin Pamuk Bank, Demir Bank ve Ege Bank'a da bu şekilde paralar yatırıp müşteri çekleri aldığını da ifadesine ekliyordu. Bakın Kömürcü ifadesinde daha neler anlatıyordu. En çok bankalara tefe ile para verildiği için tahsilatı kolay olurdu. Çünkü teminat olarak müşteri çekleri veya hisse senetleri alınırdı. Şahıslara verilen tefe paralarında ise karşılığında alınan çek veya senedi bankaya verip tahsil ettirirdi. Dolayısıyla bu şekilde alacaklarının tahsili ile ilgili silahlı adamlara ihtiyaç duymazdı. Bütün bu işleri bankalar yapardı. Bu işlemlerin yapılması için de bankaya girmesine bile gerek yoktu. Talimatla bankaya girmeden işlerini hallederdi. Genellikle Tütünbank, Demirbank, Egebank, Pamukbank'ı kayıt dışı paraların işlemlerini yaptırmak için kullanırdı. Resmi işlerini İş Bankası ile hallederdi. Tütünbank bünyesinde banka sahipleri genel müdür ve genel müdür yardımcısı Şükrü Karahasanoğlu ile sıkı irtibatları vardı. Para alışverişini bu şahıslarla yapardı. Malki öyle sağlamcıydı ki batan ya da daha doğru bir deyişle batırdığı bankaların genel müdürlerini Şükrü Karahasanoğlu örneğinde olduğu gibi ortak olarak yanına alıyordu. Tıpkı Şükrü Karahasanoğlu'nun %25 hisse ile Tunca Bank'a ortak yapması gibi. Malki'nin ilişkide olduğu isimlerden biri de Dündar Kılıç'ın yanında çalışan Tarık Ümit'ti. Tarık Ümit Bitçi'ydi ve Cemal Alparslan gibi Mehmet Eymür'e yakındı. Tabiri caiz ise Eymür'den habersiz adım bile atmıyordu. Tarık Ümit Kıbrıs'ta kara para aklamak amacıyla kurulan ve bir offshore bankası olan First Merchant'ın da ortakları arasındaydı. Tarık Ümit banka ile ilgili Eymür'e bazı bilgiler vermiş, Eymür de Ümit'in sözde kendisine anlattıklarını NTV Mag dergisinin 2000 yılı Ağustos sayısında şöyle aktarıyordu. O banka bir nevi kara para aklama işi için kullanıldı. Bildiğim kadarıyla özellikle Sovyetlerin çöküşünden sonra Rusya'dan gelmesi gereken paralar başka yere kaçmasın diye kuruldu. O nedenle ortakları arasında Ruslar da var. Benim bildiğime göre o tarihte Rus TASS ajansının başında bulunan kişi de bankaya ortak. Kendi ismi gözükmesin diye bir akrabasını ortak olarak göstermiş. Mehmet Eymür şark kurnazı ya bilgilerinin kaynağını da veriyor. Tarık Ümit. Öyle ya nasıl olsa Tarık Ümit öldürüldüğü için Eymür'ün bu sözlerini tekzip edemiyor. O da meydanı boş bulunca Ümit'in üzerinden salvolamaya devam ediyordu. İzleyelim. Tarık Ümit o vakit bana anlatmıştı. İşte Rusya'dan gelecek paralar için bankanın kullanılacağını falan. Hatta o bankanın kurucuları arasında Engin Civan ile Rüştü Saracoğlu'nun bulduğu da söylenildi. Tarık'ın bir akrabası söyledi. Bankanın asıl sahiplerinden yani en büyük hissedarlarından namlı ailesine gelmeden önce gelin Engin Civan hakkında bazı bilgiler hatırlayalım. Medya dünyasının en kıvrak kalemlerinden Mahmut Öbür, Yeşildağ kardeşleriyle ilgili olarak 16 Şubat 2006 tarihli Sabah gazetesinde yer alan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'li meclis üyesi Zeki Yeşildağ'ın Washington'da mütevazi bir evlilik töreniyle 12 yıl önce Türkiye'yi sarsan Civan Gate skandalına imza atan dönemin Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın kız kardeşi Müjde Civan ile evlendiğini yazıyordu. Öbür daha önce yazdığını vurguladığı yazısında basit bir çek suçu işleyerek önceden cezaevine giren Hasan Yeşildağ'ın Tayyip Erdoğan'ı karşıladığını, 4 ay boyunca da cezaevindeki tüm görüşmelerini düzenlediğini anlatıyordu. Hasan Yeşildağ Engin Civan'ın kız kardeşiyle evlenen Zeki Yeşildağ'ın abisiydi. Garip değil mi? 3. Ayrımın Sonu Sayfa 49